Ayrım 42.
Biz hiç de feodal süvari birliklerinden daha zayıf değiliz diye düşünmeye başladığında durum tersine dönüverdi. Avusturya ve Burgon süvari birlikleri sayıca çok üstün olmalarına karşın İsviçre piyadesine yenilmeye başladılar. Başka süvari birlikleri de denediler şanslarını İsviçre piyadesi karşısında ama hiçbirinin yazgısı farklı olmadı. O zaman herkes şu işe bak, meğer piyade süvariden daha güçlüymüş demeye başladı. Güçlüydü tabii piyade. Ama salt zayıf olduğuna inandığı için süvari karşısında zayıf olduğu kaç yüzyıl geçmişti aradan. Evet canım haklısın. Biz de kendimizi zayıf gördüğümüz için zayıfız. Ama bence bir başka neden daha var. Kendimle seni örnek vereceğim. Söylesene bir tanem, beni görmediğin şu iki hafta içinde ben çok mu değişmiştim? O sırada çok heyecanlı olduğun için bendeki değişmeyi abartmalı olarak mı algılamıştın, yoksa ben gerçekten seni öylesine şaşırtacak ölçüde değişmiş miydim? Hatırlayabilecek misin şimdi? Evet canım, gerçekten çok zayıf ve solgundun. Bak görüyor musun? Beni en çok öfkelendiren, öz saygıma dokunan şey işte bu. Sen de beni çok seviyordun ve sevgine karşı mücadele ediyordun. Peki bu mücadelenin sende niye bu kadar derin etkisi olmadı? Herhalde hiç kimse seni o sıralar sararıp solmuş olarak görmemiştir. Evet, sen nasıl oldu da benden daha kolay katlanabildin olup bitenlere? Şiirde Katya'nın derdini unutabilmek için kendini işe çaldığı dizelere neden takıldığın şimdi anlaşılıyor. Benim de aynı şeyi yapıp yapmadığımı öğrenmek istiyorsun. Evet canım, bunu ben de kendi üzerimde sınadım ve tümüyle doğru olduğunu gördüm. Sevgime karşı giriştiğim mücadelenin beni yıpratmamasının nedeni işimin başımdan aşkın olmasıydı. İşimi değil de bu mücadelemi düşündüm mü çok acı çekiyordum. Ancak günümün büyük bölümünü kapsayan zorunlu çalışmalarım bana bu mücadeleyi unutturuyordu. Hastalarım vardı, derslerim vardı. Bunlarla uğraşmak beni ister istemez acı verici düşüncelerden uzaklaştırıyordu. Yalnız kaldığım çok seyrek birkaç saat sırasında tükenmekte olduğumu hissediyordum. Bir hafta kendi kendimle kalsaydım herhalde bu işi düşünmekten çıldırır giderdim. Evet bir tanem, son zamanlarda ikimiz arasındaki farklılığın bütün gizinin burada olduğunu anladım ben de. İnsan öyle bir işe sahip olmalı ki bunu büsbütün yapmamak şurada dursun, 5 dakika bile erteleyememeli. Başka hiçbir şekilde olunamayacak kadar güçlü olmak ancak böylece mümkün. Ama o sıralar senin işlerin başından aşkındı. Gerçi şimdi de öyle ya. Ah Saşa, vazgeçilmez, ertelenmez işler mi bunlar? Ben bu işleri canımın istediği zaman, canımın istediği kadar yapıyorum. İstediğim zaman kısabilirim bunları, istediğim zamansa büsbütün erteleyebilirim. İnsan dertliyken, düşünceliyken bunlarla uğraşabilmek için çok güçlü bir iradeye sahip olmalı. Ancak böylece derdini unutup kendini işe çalabiliyorsun. Oysa bir işin zorunluluğu, ertelenemezliği böyle durumlarda başlı başına bir destektir. Ev işlerini ele alalım. Çok zamanımı alıyor bunlar benim. Ancak ben bu zamanın 9/10'unu gönüllü olarak harcıyorum bu işlere. İyi bir yardımcının olması durumunda ben pek az uğraşsam da bu işler yine yerine getirilmiş olmaz mı? Hem bu işlere benim daha az zaman vermem, bütün zamanımı vermemden biraz daha kötü bir sonuç sağlarsa bundan ne çıkar? Ya da tersine bütün zamanımı vererek bu işlerin 4/4'lük olmasını sağlamamla ne olur? Dediğim gibi bunların ilkini ya da ikincisini tercih etmek benim keyfime kalmış bir şey. Bir zorunluluk yok yani. İçin rahat oldu mu bu işleri kolayca yapıp gidiyorsun. Ama üzüntülü, sıkıntılı oldun mu bırakıveriyorsun çünkü yapmasan da olur. Başka bir deyişle daha önemli olan için daha az önemli olandan vazgeçiyorsun. İnsanın duyguları alevlenmeye görsün, bu tür işlere ilişkin düşünceleri hemen unutuyorsun. Benim derslerim var, ev işlerine bakınca bu daha önemli bir iş sayılır. Yani canım öyle istedi diye derslerime boş veremem. Ama yine de derslerimde dikkatli olmak bana bağlı olan bir şey. Kendimi dersime tümüyle vermezsem dersim belki biraz daha kötü olur ama yine olur. Çünkü bu insanın tüm beynini, düşüncelerini soğuran bir iş değil. Kaldı ki benim geçimim bu derslere de bağlı değil. Yani toplumdaki yerimi ben bu derslere mi borçluyum? Yaşamımı bu dersler mi sağlıyor? Hayır. Bunu daha önce Dimitri'nin işi sağlıyordu, şimdi de senin işin sağlıyor. Dersler benim bağımsızlık duygumu okşadıkları için hoşuma gidiyor, öte yandan büsbütün yararsız olduklarını da söyleyemem. Ama yine de bunlar benim için vazgeçilmez şeyler, yaşamsal zorunluluğu olan şeyler değil. O sıralar bana acı veren düşüncelerimden kurtulabilmek için atölyeyle her zamankinden daha çok uğraşmaya başlamıştım. Ama bunu yine kendimi zorlayarak, işin içine irademi katarak yapıyordum. Oysa atölyede bir saat, hadi bilemedim 1,5 saat kalmamın yeterli olduğu apaçık ortadaydı. Orada daha uzun bir zaman kalarak ben büsbütün yararsız olmamakla birlikte, oradaki iş akışı yönünden kesinlikle vazgeçilmez diye nitelenemeyecek yapay bir takım işler üstleniyordum. Bu da bir yana, şu iş deyip durduğumuz şey, benim gibi sıradan insanlar için önemli bir destek midir? Ama bak Rahmetov gibileri için durum farklı. Onlar işle öylesine kaynaşıyorlar ki iş onların hayatlarını dolduran bir zorunluluk, hatta hayatlarının ta kendisi oluyor. İş dışında özel hayat diye bir şey kalmıyor onlarda. Bizim için erişilmez bir durum bu Saşa. Biz onlar gibi kartal değiliz. Bizim ille de özel hayatımız olmalı. Atölye. İyi ama atölye benim özel hayatım mı? Bu bir iş, üstelik benim de değil, başkalarının işi. Kendim için çalışmıyorum ben atölyede, başkaları için çalışıyorum. Belki bir de inançlarım için. Ama senin benim gibi kartal olmayan insanlar, özel bir takım duygularıyla boğuşup dururken başkalarını nasıl düşünecek? Yüreği özel duygularından kaynaklanan acılarla burkulan bir insan, inançlarının peşinden nasıl koşabilir? Hayır, insana özel bir iş gerek, tüm yaşamını bağlayacağı zorunlu, vazgeçilmez bir iş. Öyle bir iş ki özel olarak benim için, benim yaşam biçimim için, yaşamımı sağlayan her şey için, yaşamda yer alışım, alın yazım için, benim bütün gönül akışlarımdan, heveslerimden çok daha önemli olsun. Yalnız böyle bir iş insanın tutkularına yenilmez, tam tersine onları boğar. Yalnızca böyle bir iş insana güç verir, insanı dinlendirir. Ben işte böyle bir iş istiyorum kendime. Kirsanov gözleri heyecandan ışıl ışıl yanan karısını öptü. Evet dostum, evet, bu kadar basit bir şeyi bunca zamandır nasıl oldu da fark edemedim. Görüyorsun Veroçka, hiç kimse bir başkasının yerine onun düşüneceği şeyi düşünemiyor. Kendisi için daha iyiyi, daha güzeli isteyen kimse bunu kendisi düşünmeli, ne yapacağını kendisi bulmalı. Bu konuda kimse kimsenin adına hareket edemez, kimse kimsenin yerini tutamaz. Benim gibi sevmek ama yine de bütün bunları sen anlatıncaya kadar anlayamamak. Şaşılacak şey doğrusu. Ama Kirsanov gülümsedi, karısını ardı ardına öpmeye başladı. Bütün bunlara özellikle şimdi gerek duymanın nedenine, yoksa sen birine aşık olmaya mı hazırlanıyorsun ha? Vera Pavlovna da gülmeye başladı. Gülmekten uzun süre bir şey konuşamadılar. Sonunda Vera Pavlovna, evet artık ikimiz de hissedebiliriz bunu dedi. Senin başına da benim başıma da böyle bir şey gelemeyeceğini sanırım artık ben de senin gibi bilebilirim. Şaka bir yana Saşa, ne düşünüyorum biliyor musun? Ne ben Dimitri'yi olgun bir kadın gibi seviyordum, ne de o beni, senin benim anladığımız anlamda seviyordu. Onun bana olan duyguları bir dost olarak bana duyduğu güçlü bir bağlılıkla karışmış durumdaydı. Arada bir ve anlık tutkularla kadın olarak görürdü beni. Dostluğu doğrudan doğruya bana yönelikti, anlık tutkuları ise genel olarak kadına, herhangi bir kadına yönelikti. Bunların benimle pek ilişkisi yoktu sanırım. Hayır canım, bu aşk değildi. Onun durmadan beni düşündüğünü mü sanıyorsun? Hayır, bana ilişkin düşünceler ona hiç ilginç gelmiyordu. Evet, ne onun yönünden ne de benim yönümden aşk söz konusuydu. Ona haksızlık ediyorsun Veroçka. Hayır Saşa, bu böyle. Biz bize konuşurken ona övgüler düzmemiz anlamsız olur. İkimiz de onun için yalnızca en güzel şeyleri düşündüğümüzü biliyoruz. Yine o istediği kadar tersini savunsun, olup bitenlere katlanmanın onun için pek kolay olmadığını da biliyoruz. Nitekim sen de bana olan duygularınla kolayca mücadele ettiğini söylemiştin. Bütün bunlar güzel şeyler ve hiç kuşkusuz yalan, yapmacık bir yanları yok. Ama yine de bence böyle kesin bir dille verilen güvenceleri harfi harfine anlamak doğru olmaz. Ah canım dostum, senin nasıl acı çektiğini anlamadığımı mı sanıyorsun? Dur sana anlatayım da gör, bak işte böyle. Veroçka dur, ne yapıyorsun, boğacaksın beni. Duygularının gücüyle birlikte fiziksel gücünü de gösteriyorsun galiba. Pes doğrusu, meğer ne güçlüymüşsün. Ama insan böyle göğüslere sahip olur da hiç güçlü olmaz mı? Canım Saşam benim. 7. 2 saat sonra çay masasındaydılar. Saşa, demin sözlerimi bitirememiştim. Benim yüzümden mi? Tabii senin yüzünden. Sen de beni baştan çıkarmasaydın. Utanmıyor musun böyle konuşmaya? Neden utanacakmışım? Seni baştan çıkardığımı söylediğin için. Kendi halinde ağzı var dili yok bir kadına çirkin iftirada bulunduğun için. Demek öyle. Ben de senin eşitlikten yana sözler etmekte olduğunu sanıyordum. Eğer eşitlikçiysen bu işte ilk adımı atmakta da eşitlikçi olacaksın. Ha ha, şu bilgiççe sözlere bakın hele. Herhalde beni tutarsız olmakla suçlayacak değilsin. Çünkü biliyorsun ben bu konuda atılacak ilk adımda da eşitlikten yanayım. Yalnız şu anda istediğim şey demin yarım bıraktığımız konuya dönmekte ilk adımı atmak. At ama ben arkandan gelmem. Çünkü ben de her şeyi unutma yönünde bir ilk adım atmak istiyorum. Ver bakayım şu elini. Saşa, ama konuşmamız gerek. Yarın canım, yarın bol bol konuşuruz. Şimdi gördüğün gibi kendimi korkunç bir biçimde nefis bir elin incelemesine kaptırmış bulunuyorum. 8. Hadi Saşa, dün yarım bıraktığımız şu konuyu tamamlayalım. Bunu bitirmemiz gerek çünkü şimdi ben de seninle birlikte geleceğim. Neden seninle birlikte geleceğimi öğrenebilmen için yarım kalan konumuzu bitirmemiz gerek. Benimle mi geleceksin? Bu da nereden çıktı? Evet, seninle geleceğim. Canım benim, dün bana bütün hayatımı bağışlayacağım, tıpkı senin gibi kendi işine titrediğin gibi üzerine titreyeceğim, erteleyemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim bir işe neden gereksinim duyduğumu sormuştun. Evet sevgilim, böyle bir işe gerek duyuyorum çünkü gururluyum. Duygularıma karşı mücadele verdiğim günlerde öylesine derinden sarsılmış olmam ve bu mücadelenin üzerimde öylesine derin izler bırakması beni çok utandırdı, hala da utandırıyor. Bu mücadelenin zorlu bir mücadele olduğundan yakınmadığımı söylememe gerek yok. Senin verdiğin mücadele de zorlu bir mücadeleydi. Bu duyguların gücüne bağlı olan bir şey. Şimdi benim mücadelemin zorlu oluşundan yakınmam demek, duygularımın güçlü oluşundan yakınmam demektir. Hayır, ben yalnızca böylesi bir mücadeleye karşı sende olduğu gibi güçlü bir dayanağım olsun istiyorum. Bu konudaki düşüncelerim ne zamandır var ama gerçek gereksinimi bugünlerde duydum. Gereksindiğim şey şu, sana her bakımdan eşit olmak istiyorum, bu en önemlisi. Kendime bir iş buldum. Dün akşam senden ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündüm bu konuyu. Aslında dün sabah aklıma geldi bu iş sen yokken. Dün sözü dinlenir bir insan olarak sana danışmak istedim. Ama seni ciddi, ağırbaşlı bir insan olarak düşünmekle yanılmışım. Hem artık danışmak için çok geç, ben kararımı vermiş bulunuyorum. Evet Saşa, sana yük olacağım, benimle epey uğraşman gerekecek. Ama sevgilim, bu işi başarabildiğimi görürsem öyle mutlu olacağız ki. Evet, Vera Pavlovna daha önce aklının köşesinden geçirmeyeceği bir iş buldu kendine. Saşa'sının eli sürekli olarak elinde olduğu için hayat yolunda yürümesi kolaydı. Lopuhov'un bütün yaptığı ona engel olmamaktı, tıpkı Vera Pavlovna'nın da ona engel olmadığı gibi. Ama hayır, bu kadar değildi Lopuhov'un yaptıkları, kuşkusuz çok daha fazlaydı. Vera Pavlovna onun yardımını ne zaman gereksinse Lopuhov'un eliyle ve kafasıyla emrinde olduğunu bilirdi. Ancak Lopuhov'un eline kesinlikle kafası da eşlik ederdi. Gerekmeye görsün ne kafasına ne de eline acırdı. Yani önemli durumlarda, kritik anlarda onun eli de Kirsanov'un eli gibi sıcak, geniş, güvenilir bir dost eliydi. Nitekim en içrek arzusu olan bilimsel kariyerinden vazgeçip aç kalmayı göze alarak onunla evlenmesi bunun en güzel kanıtıydı. Evet, önemli bir durum söz konusu oldu mu el hemen uzanıyordu. Ama kalan zamanlarda bu el ondan hep uzak duruyordu. Vera Pavlovna atölyesini kurarken herhangi bir biçimde yardımını istese elini sevinçle uzatacağına kuşkusu yoktu. Peki ama kendiliğinden neden yapmamıştı bunu? Engel olmamış, onaylamış, sevinmişti o kadar. Onun kendi hayatı vardı, Vera Pavlovna'nın kendi hayatı. Kirsanov'la olan durumsa farklıydı. Kirsanov onun istemesine gerek kalmadan giriştiği her işte yardımına koşuyordu. O nasıl Kirsanov'un tüm yaşamıyla ilgili ise, Kirsanov da onun her gün yaptığı her işle ilgiliydi. İlk kocasıyla ilişkilerinden çok farklı bir ilişkiydi bu. Bu nedenle de Vera Pavlovna yeni yeni alanlarda atılım yapmak için kendinde güç buluyor. Kendinde güç buldukça da kafasında eskiden yalnızca kuramsal olarak bildiği bir takım düşünceler çok boyutlu olarak canlanıyordu. Eskiden içinde köklü bir iz bırakmayan bu düşünceleri o şimdi enine boyuna irdeliyor, uygulamanın yollarını arıyordu. Böyledir bu iş, insan yapamayacağı şeyleri ciddi olarak düşünmez bile. Vera Pavlovna'nın içinde sürekli gelişen ve onun harekete geçmesini sağlayan düşünceler şunlardı. 9. Kamusal hayatın bütün kapıları kadınların yüzüne resmen kapatılmış durumda. Hatta uygulamada resmen kapatılmamış olan kapıların bile biz söz konusu olduk mu bir bir kapandığını görüyoruz. Hayatın bütün alanları içinde bize bırakılmış tek bir alan var, aile. Bizim ailenin bir üyesi olmaktan başka bir şey olmamıza izin verilmiyor. Gerçekten de aile hayatı dışında hangi alanda etkinlik gösterebiliriz biz? Yalnızca çocuk bakıcılığı. Bir de galiba erkeklerin pek hoşlanmadıkları için elimizden koparıp almadıkları özel dersler. Bize bırakılmış olan bu bir tek alana kalabalık olduğumuz için sığışamıyoruz, birbirimizi omuzluyoruz, çelmeliyoruz. En ufak bir seçme özgürlüğümüz yok bu alanda. Çünkü emeğini sunan o kadar çok kadın var ki. Birisi çocuk bakıcısı aradığını söylemeye görsün. Yüzlercemiz atılıyoruz. İşi birbirimizin elinden kapmaya çalışıyoruz. Bu durumda kim değer verir bize? Hayır, pek çok alana yayılmayı başaramadıkça kadınlar özgür olamayacaklar. Yeni alanlar açmak hiç kuşkusuz kolay iş değil. Ama benim bu konuda oldukça elverişli bir durumum var. Bu elverişli durumumdan yararlanmamam utanç verici bir şey olur. Kadınlar bugün ciddi işlere girebilecek durumda değiller. Çünkü bu tür işler için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış değiller. Ne tür şeyler gerekiyor bu tür işler için bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Gereken ne olursa olsun o bana her an her boyutta yardımcı olacaktır. Üstelik bana yardım etmeyi kendisi için bir yük olarak da nitelemeyecektir. Tıpkı benim gibi bu işten zevk duyacaktır. Bağımsız olarak etkinlikte bulunabileceğim kimi alanlar yasalarla kapatılmamış olursa bu kez de geleneklerle kapatılmış oluyor. Ancak ben yine de bu alanlarda etkinlikte bulunabilirim. Yeter ki geleneklerin bana karşı yükselteceği ilk tepkiyi göğüslemeyi göze alayım. Bu alanlardan biri benim hemen yanı başımda duruyor. Kocam doktor. İşinden arta kalan bütün zamanını bana veriyor. Böyle bir kocam olduktan sonra doktor olup olamayacağımı kolayca deneyebilirim. Sonunda kadınların da doktor olabilmesi bence çok önemli bir olay. Özellikle kadın hastalar için kadın doktorun önemi yadsınamaz. Kadın kadınla çok daha rahat konuşabilir. Ah bu bir gerçekleşebilse ne ölümler, ne acılar, ne mutsuzluklar önlenmiş olurdu. Kesinlikle denemeliyim bunu. 10. Vera Pavlovna ile kocası arasındaki konuşma, Vera Pavlovna'nın kan görmeye dayanıp dayanamayacağını, sinirlerinin anatomi derslerinde kadavra ile uğraşabilecek kadar sağlam olup olmadığını anlamak için kocasıyla birlikte hastaneye gitmek üzere şapkasını giymesiyle sona erdi. Kirsanov'un hastanedeki saygın konumu dolayısıyla Vera Pavlovna'nın böyle bir denemeye girişmesine kimse engel olamazdı. Doğrusunu isterseniz Vera Pavlovna da şiirsellik diye bir şey bırakmadığını ve kadıncağızı yerin dibine batırdığımı ben de görüyorum. Onun obur denecek kadar yemek yemeyi sevdiğini, hele kaymağa bayıldığını, bunlar yetmezmiş gibi günde iki kez çay içtiğini hiç utanıp sıkılmadan sizlere açıkladım. Ama şimdi bütün utanmazlığıma karşın bir çekingenlik duyuyorum. Hiç değilse bunu gizleseydim. Kadıncağızı zaten rezil ettim, bir de tıpla uğraşmak istediğini açıklarsam herkes hakkında neler düşünür? Meğer ne katı ne duygusuz bir kadınmış bu. Ne kadını, resmen kasap. Ama daha sonra kahramanlarımı idealize etmek, onları mükemmel kişiler olarak göstermek gibi bir amacımın olmadığını düşününce yatıştım. Vera Pavlovna için katı duygusuz diye düşüneceklermiş. Düşünürlerse düşünsünler, bundan bana ne? Bu bakımdan son derece sakin, soğukkanlı bir şekilde diyorum ki, Vera Pavlovna olayların kayıtsız izleyicisi olmakla, olaylardan kendisine ve başkalarına yarar sağlayacak uzun erimli eylemlere girişmek arasında büyük fark görüyordu. 12 yaşımdayken tanık olduğum bir yangından nasıl korktuğumu hatırlıyorum. Daha önce hiç yangın görmemiştim, yangının nasıl bir felaket olduğunu bilmiyordum. Gece müthiş bir gürültüyle uyandım. Gökyüzü alevler içindeydi. Yer, gök, her yan kıpkırmızıydı. Büyücek bir taşra kentiydi burası. Havada yanan tahta parçaları uçuşuyor, bir bağırma, bir koşuşturmadır yaşanıyordu. Müthiş bir gürültü kaplamıştı ortalığı. Yatağımda sıtmaya tutulmuşçasına titriyordum. Evdekilerin içine düştükleri müthiş telaştan yararlanarak yangın yerine koştum. Yangın kıyı boyundaydı. Kıyı boyu da ne demek, resmen kıyıdaydı. Kıyıda odun ve kereste depoları vardı. Biz, ben ve benim gibi daha pek çok çocuk, el birliğiyle odunları yanan evlerden uzağa aktarıyorduk. İçimde korku diye bir şey kalmamıştı. Tamam, artık tehlike geçti denilene kadar canla başla çalıştım. O gün öğrendim ki insan büyük bir yangından korkuya kapılmışsa, doğruca yangın yerine koşup çalışmalı, içinde ne korku kalıyor ne bir şey. Çalışan insanın korkmaya, tiksinti duymaya, titizlenmeye zamanı yoktur. Vera Pavlovna da işte böyle tıpla uğraşmaya başladı. Ülkemizin bu alana el atan ilk kadınlarından biri oldu. Bu girişiminden sonra kendini gerçekten başka bir insan gibi duyumsaymaya başladı. Şöyle düşünüyordu. Birkaç yıl sonra yalnızca kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim. Gerçekten çok yüce bir düşünce bu. Tam bağımsızlık olmadı mı, tam mutluluk da yoktur. Zavallı kadınlarımız, bu mutluluğu aranızdan ne kadar azı tadabiliyor. 11. Ve işte Kirsanov'la evlenmesinin üzerinden bir yıl geçiyor. Daha nice yıllar, olağanüstü bir şey olmadıkça evliliklerinin üzerinden bu bir yıl gibi geçip gidecek. Geleceğin insana neler getireceğini kim bilebilir. Ama ben bunları anlatana dek olağanüstü hiçbir şey olmadı. Vera Pavlovna'nın günleri Kirsanov'la evlendiği ilk yılki gibi geçip gidiyordu. Vera Pavlovna'yı yerin dibine batıracak son şey,